Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 15. ayrım. Taylor anlatmayı sürdürdü. Bölge polisi görevini yapmış. Adli tıpta gelip cesedi götürmeye hazırlanırken kadının ensesinde bir dövme görmüşler. Bizimki gibi bir barkod. Şerif talimatımızı dün akşam aldığından bilgiler kafasında hala tazeymiş. Onun için de iki olay arasında ilişki kurup hemen bizi aramış. Oraya vardığımızda ceset bulunalı 3 saat olacak. Yerel medya çoktan histeriye kapılmıştır. Annabel ağzını açmadı. Halkla ilişkilerden, özellikle de basının karşısına çıkmaktan nefret ediyordu. Gazeteciler sanki her şeye hakları varmış gibi davranıyor, kimseyi düşünmeden, kurbanın çektiği acılarla ilgili en ufak bir bilgi kırıntısına dahi ulaşmaya çalışıyorlardı. Çabuk sinirlenen bir mizacı olduğundan, ilişkileri Jack yürütür, saha çalışmasını da ona bırakırdı. Polisler kurallara uymuşlar mı diye sordu. Cinayet mahallinden söz ediyorum. Polislerin işlerinin ehli olup olmadığını soruyorsan, en ufak bir bilgim yok. Ama cinayetle sık karşılaşmadıklarını düşünürsek, fazla tecrübeli olduklarını sanmıyorum. Peki, ya süper dedektifimiz Brett Kyle, ona haber verildi mi? Bizimle orada buluşacak. Anna, belki de ihtiyacımız olan kritik kanıt budur. Yani vücuttaki dövme demek istiyorum. Onun için hiçbir şeyi gözden kaçırmamalıyız. İyi ya işte, tam da bu yüzden durum bana şüpheli görünüyor. Fazlasıyla iyi. O kadar da demedik, yolda gelirken düşündüm. Tam tersine, olayın mantığına uyuyor. Birkaç günde bu tarikatın ya da her neyse içini iyice karıştırdık. Çok kısa bir sürede de olsa varlıklarından haberdar olduk. Aralarından birini tutukladık. Son derece önemli bir yığın fotoğrafı da ele geçirdik falan filan. Heyecanlandılar. Kendilerini baskı altında hissediyor olmalılar. Tedbir olarak da tehlikeli ipuçlarından kurtulmak istediler. Bakarsın, gerginlikten hata yapmaya devam edecekler. En azından bir süre. Onun için toparlanmalarına izin vermeden onları enselemeliyiz. Annabel başını hafifçe salladı. İpucu olsun olmasın bir kadının öldürülmesine sevinmesi imkansızdı. Bırakacağız, yerel polis işini yapsın diye tamamladı Taylor. Ama bu soruşturmada öncelik bizim. Herhangi bir yetki çatışması olursa ben hallederim. Eğer gerekirse, bize açık çek verecek güçlü bir desteğimiz var ama işlerin oraya varmaması daha iyi olur. Annabel içini çekip dikkatini çevredeki manzaraya verdi. Kar makinelerinin önceki geceden beri durup dinlenmeden çalışmasına, döner ışıklarının hala banketlerin dibinden görünmesine rağmen yağan kar trafiği az da olsa etkiliyordu. Gecede yerini kaptırmamak için direniyor, gölgeli çarşafını ufkun üzerinde inatla tutmayı sürdürüyor, kentin ve insanların tepesinde gerinerek uyuşuk yüzlerini karartıyordu. Arabaların içindekilere, kaldırımdakilere bakarak hayatını yaşamaya, 40 yıllık çalışma hayatı boyunca böylesi surat asmaya deyip değmediğini merak ediyordu insan. Çalışma hayatı. Annabel bunu, insanın yaşamak için hayatından vermek zorunda kaldığı bu zamanı birkaç dakika düşündü. Eczaneleri, ilaçları, güzellik bakımını düşündü. Hayatı uzatmak, gençliğini korumak için her gün gösterilen çabayı, 60'ından sonra da olsa insanın güzel kalabileceğini, 100 yıldan fazla ömür sürebileceğini düşündü ama ne pahasına? Hangi gizli sapkınlık adına? Kim ve ne için? Yalnızlık, zamanı dokunabilir kılıyor ve çağdaş kültür de bizleri birbirimizden ürkmeyi öğretiyor. Annabel soluk alabilmek için camı açtı. Larkmont'a varıncaya kadar da tek kelime etmedi. Mamaroneck ve Larkmont'un kıyı boyunca uzanan evleri, halkın belirli bir sınıfını, inanılmaz derecede çok çalışan ama bir o kadar da kazanan bölümünü temsil ediyordu. Araba cesedin bulunduğu mahalledeki evlerin arasında yol almaya başladığında, Taylor bir hayranlık ıslığı çalmaktan kendini alamadı. Buradaki evlerden çoğu onun apartmanının büyüklüğündeydi. Dolambaçlı bir yolun sonunda, Long Island körfezi kenarında bir parka vardılar. Çevirenin notu, Long Island Sound, Long Island, New York ve Connecticut eyaletleri arasındaki körfez. Hemen her yerde, çoğu televizyon ya da radyo istasyonu logosu taşıyan onlarca otomobil ve kamyonet görünüyordu. Bütün park, 1 kilometre kadar uzanan çimenli bir şeritten ve bu şeridin üzerine serpiştirilmiş, kışın soğuğundan kurumuş meşe ve ceviz ağaçlarından ibaretti. Bu ocak sabahı, her şey karlı bir örtünün altındaydı. Peyer ve Annabel, otomobili park edecek bir yer bulup kalabalığa doğru yürüdü. Park ile yolu birbirinden ayıran alçak duvarcığın üzerinden aşarken, Taylor, arkadaşını dirseğiyle dürtüp, ağaçlardan birine çivilenmiş levhayı gösterdi. Park, gün batımından gün doğumuna kadar kapalıdır. Genç kadın yasağa harfiyen uyulduğundan kuşku duysa da, akşam olunca ziyaretçilerin gözle görülür biçimde azaldığından, gece ise sıfıra indiğinden neredeyse emindi. Annabel çevreye bir göz attı. Parkın ortasında kıyıyı gizleyen bir tepecik, 20 metreden ötesini görünmez kılan karanlık ağaç gövdeleri. Hiç aydınlatma yok diye düşündü. Yoldan bir araba getirip farlarından yararlanmak da imkansız. Medya sürüsü sol taraflarında bir yerde, bir meşe koruluğunun ardında, yarım yamalak görünmez olmuş, fışırdıyordu. Cinayet mahallinden yükselen yapay aydınlık, haberci grubunun üstünde bir sabırsızlık halesinin oluşmasına yol açıyordu. İki dedektif, sadece gazetecilerin değil, haber yayıldıkça daha da kalabalıklaşan merakların arasından kendilerine yol açmak zorunda kaldı. Cinayet, çoğu insan için ne pahasına olursa olsun kaçırılmayacak bir seyirdir. Cinayet mahallini çevreleyen şeritleri aşmadan önce bir polis memurunun hazırladığı kimlik numaralarını, giriş ve çıkış saatlerini gösteren formu imzaladılar. Larkmont polisi bu noktaya kadar kuralları uyguluyordu. Barikadın öbür tarafında kuralların giderek gevşediği açıktı. Karla kaplı alanın ortasında iki üniformalı polis bir banka oturmuş, ellerindeki kupalardan sıcak bir şeyler içiyordu. Annabel çevresine bakınca 12 üniformalı, bir o kadar da kravatlı ceketli saydı. Zeminin her santimetre karesine basılmış, bulunabilecek herhangi bir ipucu çoktan yok edilmişti. Annabel, bu şerif yardımcısının elindeki sigara izmaritini uzağa, su kıyısına doğru fırlattığını görünce daha da öfkelendi. Burada, cinayet mahallinin olabildiğince korunması fikri, Ütopya'dan farksızdı. Kural olarak, olay yerine gelen ilk polis memuru, kurbanın yanına varmak için olabildiğince dar bir yol izler. İpuçlarının zarar görmemesi için, arkasından gelenler de, onun bıraktığı izin dışına çıkmaz, teorik olarak. Şerif Douglas Williams'ın elini uzatarak yaklaştı. Yüzü, kısa bir sakala gömülmüş, küçücük gözleri dar burnu yüzünden, birbirine olduğundan da yakın görünen sıska bir adamdı. ''Burada olmanızdan çok memnunum. Sizi ben çağırdım.'' Annabel, hiçbir girizgaha fırsat vermeden, her zamanki gibi doğruca konuya girdi. ''Çevreyi koruma altına almak için buraya önce siz geldiniz değil mi?'' Şerif bu hızlı girişten memnun gibiydi. Parkının bir an önce boşaltılmasını, cesedin götürülmesini istiyordu sanki. Hayır, Harry'di gelin. İki dedektifi körfeze kadar ulaşan esintinin hakim olduğu bir burna kadar götürdü. Üç ayaklar üzerine yerleştirilmiş projektörlerin aydınlattığı bu uzantıda, dengede durmaya çalışan birkaç kişi vardı. Williamson, taşa oyulmuş dört basamağa indi, dengesini kaybetmemek için kollarını iki yana açtı. Kar, kayaların üzerini kayganlaştırdığından, herkes bazen komik görünen bir dikkatle hareket ediyordu. ''Harry'' diye seslendi şerif. ''İşte New Yorklu meslektaşlarımız. Sizi Harrison Dubsky ile tanıştırayım. Bu bey de adli tıp uzmanımız Ed Foster.'' Her ikisini de selamladılar. Dubsky, lise öğrencisine benziyordu. 50'sini aşmış Ed Foster ise enerjisiyle çevresine güven veriyordu. Körfezin akıntısı uzaklardaki bir şamandırayla üzerindeki çanı sallıyordu. Ding, ding, ding, ding. Ses, ölüm habercisi gibi iç karartıcı ve yavaştı. Ani bir rüzgarla ya da kayalıklara çarpan dalgaların gürültüsüyle bazen kesilerek, uçsuz bucaksız griliğin üzerine sonu gelmez yankılar yayıyordu. İki adam yana çekilince, korkunç görüntü ortaya çıktı. Annabel, elini ağzına götürdü. Aman Tanrım! Jack Taylor'ın çenesi kasıldı. Cesetlerle haşır neşir olmak ayrı şeydir. İnsan ne kadar istese de acıya karşı şerbetli olamaz. Kadın çırılçıplak sırtüstü uzanmıştı. Ne ölüm ne de gecenin buz gibi soğuğu teninin pembeliğini silememişti. Tam tersine cildinin üzerinde soluk pembe bulutlar uçuşur gibiydi. En şaşırtıcısı yatış biçimiydi. Bacaklar kalkıp göğsünün üzerinde toplanmış, toprağa değmeden kıvrılmıştı. Kadının iki koluysa gergin ve kaskatı batan mehtaba uzanıyordu. donmuş bir canlı yaratık gibi, dört ayak üzerinde durması için sanki cesedi yüzü koyun çevirmek yeterli olacaktı. Bütün bunlar ölüm katılığı ile kurbanın cinayet sırasındaki pozisyonun ortak etkisiydi. Doğa korkunçluktan tat alır. Oysa ölümü zarafetle, ahenk ve vakarla göstermek isteyen filmler ve edebiyat çoğu kez bu gerçeği unutmuş görünür. İşkenceli ölümün en azılı üç düşmanı zarafet, ahenk ve vakardır. Annabel yaklaştı. Kadını kolları önüne uzanmış, korunmak için dizlerini karnına çekmiş, tüm kasları korku ve acıdan kasılmış bir halde, hayatta kalmak için debelenirken canlandırmaya çalıştı. Kar, ölüm katılığını muhafaza etmişti. Belki de rigor mortis'in bu aşamasının işaret ettiği gibi. Çevirenin notu. Ölüm katılığı. 15 ila 24 saatten çok daha uzun süre önce öldürülmüştü. Genç kadın, cesedin 1 metre kadar yakınındayken çömeldi. Birden vücudu şiddetli bir ürpertiyle sarsıldı. Parmaklar, elinin ayasına bastırılmış. Üstelik tırnakları da sökülmüş. Adli tıp uzmanı Ed Foster, cesedin çevresinden dolanırken karın üzerinden kaydı. Az daha soğuk suya düşüyordu. Dengesini yeniden bulduğunda elindeki ön raporu uzattı. Tırnakları sökmüşler dedi. Muhtemelen kerpetenle. Tam kasaplık yani. Büyük bir vahşetle sökülmüş. Foster Annabel'e bakarken tereddütlü görünüyordu. Oldukça kısa boylu. Tepesi neredeyse bütünüyle açıktı ve ince çerçeveli gözlükler takmıştı. ''Mideniz yeterince sağlam mı? Çünkü en kötüsü burada.'' dedi, kalemin ucuyla kurbanın bacak arasını göstererek. Annabel derin bir soluk aldı. Ding ding. Bir yerlerde çan ruhların şarkısını vuruyordu. Halojen lambaların çığ ışığı altında Annabel'in bakışları, soğuk bacaktan, uyluğa, derinin birden kızardığı, kabardığı, döküldüğü, sonunda tümüyle karardığı, kömürleştiği yere doğru kaydı. Kadının bacak arası kavrulmuştu, üreme organı erimişti ve anüs hala hafif hafif sızıyordu. Annabel bu kez döndü ve midesinde ne varsa karların üzerine boşalttı. Harrison Dubski genç dedektife bir kağıt mendil uzattı. Hepimize aynı etkiyi yaptı dedi usulca, Annabel'i rahatlatmak umuduyla. Genç kadın doğrulduğunda Taylor'ın üzerine dikilmiş kaygılı bakışlarını fark etti. Derin bir soluk aldı ve gözünü belli belirsiz kırparak ortağını rahatlattı. Her şey yolundaydı. Lafın gelişi elbette. Bu kız parça parça edilmiş. Bu ceset üzerinde çalışan hiç kimse kendini iyi hissetmez. Bu kez sinirden ağzını tekrar sildi. Önündeki insanı düşünme. Şimdi düşünme. Bütün dikkatini gerçeklere, sadece gerçeklere ver. Tahminlerde bulunup düş kurma. Sadece somut gerçeklerle ilgilen. Kanıtlar bulmaya, en azından ipuçları bulmaya çalış. Ama sakın duygularına fırsat tanıma, olur mu kızım, tamam mı? Kısa bir an için Brolin'i düşündü. Profil uzmanları bunun tam tersini yapıyorlar. Başkalarının topladıkları verileri alıp, eksiksiz bir empatiyle önce kurbanın, ardından da katilin kişiliğine bürünmeye çalışıyorlardı. Bir insanın buna nasıl dayanabildiğini düşünürken, birden FBI'ın profil uzmanlarının bu işte neden uzun süre kalamayıp bölüm değiştirdiklerini anladı. Cesedi bulan çocuk nerede diye sordu Taylor. Sheriff Williamson uzakta, parkın ötesindeki bir evi işaret etti. Evinde, yanında iki adamım var. Çocuğun ifadesini aldıktan sonra iyi olduğundan emin olmak için yanında kaldılar. Gördüklerinden oldukça sarsılmış. Beni çocuğun yanına götürün. Sizce sakıncası yoksa bir araya gelip bütün bunları konuşuruz dedi Taylor, bir elini Şerif'in omzuna atarak. Uzaklaşırken ortağına şöyle bir baktı. Beriki de başını salladı. Her zamanki gibi Jack, insan ilişkileriyle, sorguyla ilgileniyor, onu olay yeriyle, ipuçlarıyla baş başa bırakıyordu. Elinde kağıt mendil paketi süt dökmüş kedi gibi duran Dubski'nin karşısına geçti. Buraya saat kaçta geldiniz diye sordu. Genç adam cebinden bir not defteri çıkarmaya çalışırken, gözlerinde bir gurur kıvılcımı parlayıverdi. Bütün olanların ayrıntılı kronolojisini tuttum diye açıkladı. Benim geliş saatim, şerifin, adli tıp yetkilisinin gelişleri, hepsi burada işte. Hemen ardından olay yerinin etrafını çevirdim. Bir de bir sürü not aldım. Çevreye bakarken bütün gördüklerimi yazdım. Tüm bunlar Annabelle'i memnun etti. Not tutmak, polisleri sakinleşmeye zorluyor, her şeyi aceleyle yapıp olay yerini hemen boşaltmak yerine sükunetle düşünmeye yöneltiyordu. Çoğu kez asıl öncelik cesedi kaldırmaktı. Bütün iyi niyetine rağmen Harry Dubski de işleri yarım yamalak yapmıştı. Olay yerini korumak için oluşturduğu barikat çok dardı. Öte yandan soruşturma için mutlaka gerekli olanların dışında cinayet mahalline kimseyi sokmaması gerekirdi. Küçük yerlerin esas sorunu da budur zaten. Cinayetle öylesine ender karşılaşılır ki tüm polisler gelip bir göz atmak için koşar. Böylelikle olay yerini karıştırırlar. Olay yerini araştırmak için diye sürdürdü sorularına. Hangi yöntemi uyguladınız? Kafes mi, çember mi? Böylesine geniş bir alanda kafes daha uygun olurdu. Elimde fenerimle çevreyi ben kolaçan ettim. Annabelle, neredeyse 3 saattir karda dolaşan polisleri düşününce, sıfırdan başlamanın işe yaramayacağına karar verdi. Ayak izlerini, sigara izmeritlerini ve diğer bütün izleri belirlemek imkansızdı. Yeniden cesede döndü. Bu kez dikkatini ayrıntılara vererek, bütünü kurbanı düşünmemeye çabaladı. Daha ilk bakışta cesedin altındaki karın kazıldığını, daha da kötüsü kayanın üzerine tebeşirle kurbanın silüetinin çizildiğini fark etti. Tebeşir perisi diye mırıldandı. Kimin çizdiği bilinmediğinde kurbana bu at takılırdı. Filmlerden kalma karşı konulmaz bir dürtüyle cesedin konumunu çizen iyi niyetli polislere çoğu cinayet mahallinde rastlanır olmuştu. Bunu kim yaptı diye sordu tebeşir izlerini göstererek. Ben, neden sordunuz? Yanlış da ondan. Cesedin fotoğrafını çektiniz mi? Evet, her açıdan. Altında tebeşir izleriyle mi? Huzursuzlanan Dubski başıyla onayladı. Lanet olsun. Mahkemeye çıkılırsa, savunma, polisin nirengi noktaları yerleştirdiğini, bu yüzden fotoğrafların olay yerini birebir temsil etmediğini iddia edebilir. Bu da bütün fotoğrafları işe yaramaz yapar. Dubski bir ayağından diğerine salınmaya başlamıştı. Cesedin konumu ancak çok aşırı hallerde, cesedin incelemeden önce kaldırılması gerektiği ve başka çare kalmadığı durumlarda çizilir diye devam etti Annabelle. Ama en önemlisi, fotoğraflar tebeşir izinden önce çekilmeli. Bunu bilmiyordum. Annabelle onu duymazdan geldi ve başını hafifçe kaldırarak döndüğü sırada Harry Dubski'ye yaklaşmasını işaret etti. Komşuları sorgulamaya başladınız mı? Bir iki daha fazla konuşmaya cesaret edemeden başını hayır anlamında salladı. Öyleyse şu evle başlayın. Işığı yanıyor. Neden o evden? Bulunduğumuz yere karşıdan bakan tek ev, o da ondan. Belki gecenin karanlığında bir şeyler gören biri vardır. Hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Dubski dudaklarını büzdü. Yaptığı hataların etkisinde kalmış görünüyordu. Dönüp gitmek üzereyken Annabelle seslendi. Harry, iyi niyetli olduğunuz kesin. Tek eksiğiniz biraz yardım. Kendinize iyi bir olay yeri inceleme kitabı bulun. Kusursuz bir polis olursunuz. Tamam mı? Harry başını salladı. Taş basamaklara doğru yürürken kendini daha iyi hissediyordu. Şafak, körfezin ufkunda belli belirsiz atıyor, karanlık perdenin önüne beyaz bir pus indiriyordu. Onu rahatlatmanız iyi oldu dedi Ed Foster. Harry iyi biri, sadece iyi bir rehbere ihtiyacı var. İnsanları zor durumda bırakmaktan hoşlanmıyorum, hak etmiş olsalar bile. Annabelle, kurbanın duruşunu incelemeden önce ceketinin cebinden lastik bir bant çıkarıp, saçlarını at kuyruğu yaptı. Neden ölmüş? Nefessiz kalmış. Bakın. Foster ölünün yüzüne doğru eğildi. Kadın zayıftı. Elmacık kemikleri çıkık, gözleri göz çukurlarına gömük. Koyu mor ve yoğun çürükler yüz çizgilerinden oluşan maskeyi bozuyordu. Kadının suratı şişecek zaman bulamamıştı anlaşılan. Ölüm daha hızlı davranmıştı. Adli tıp uzmanı elinde lateks eldivenler geçirdikten sonra kadının göz kapağını indirdi. Göz hiç rastlanmadık ölçüde, düz ve pul pul dökülür gibiydi. Göz bebeği ovalleşmiş, uzun ve kırmızı bir iz gözünün akını kaplamıştı. Soluksuz kalmayı kanıtlayan konjüktivit çürümesi diye açıkladı Foster. Bir de şunlara, boynundaki yay biçimi küçük izlere bir bakın. Bunlar saldırganın tırnak izleri. Daha kesin bilgileri otopsiden sonra vereceğim ama şimdilik kadını boğarken arkasında durduğunu düşünüyorum. Annabelle de şimdi ölünün başına çömelmiş, kadının göğsündeki belli belirsiz bir sürü lekeye bakıyordu. Derinin altında küçük ve koyu renkli lekeler. Ya bu ne diye sordu parmağıyla lekelerden birini göstererek. Doktor hemen elini tuttu. Eğer cesede dokunmak niyetindeyseniz, eldiven kullanmanız doğru olur. Bana kalırsa bunlar Kaposi sarkomu. En azından çok benziyor. Gözlerini Annabelle'inkilere dikti. Bu sarkomlara genellikle AIDS virüsünün bulaştığı kişilerde rastlanır dedektif. Bu durumda dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Genç kadının bileğini bıraktı. Olayların nasıl geliştiği konusunda bir fikriniz var mı diye sordu Annabelle. Ed Foster omuzlarını silkti. Pek bilemiyorum. Tereddütlerim var. İlk bakışta seks cinayeti ya da bir delinin marifeti gibi görünüyor ama benim başka bir tahminim var. Bakın şuraya, göğsün iki yanındaki küçük yara izlerine bakın. Annabelle gerçekten de her iki yanda, kalçadan koltuk altına kadar yükselen ince beyaz çizgiyi gördü. Sanki beyaz çikolatadan yapılmış, kırılınca da yapıştırılmış bir yumurta ya da bir oyuncak gibi. Bunlar aslında ölümden sonra dikiş yerlerinin deride bıraktığı izler. Bu genç kadının üzerinde vücudunu saran bir giysi varmış. Bir de şu var. Lateksli işaret parmağını göğüs kemiğinden göbek deliğine kadar indirdi. Deride ince bir kesik açılmış, kesiğin iki kenarı boyunca belli belirsiz bir beyazlık oluşmuştu. Kesik uzun olmasına rağmen pek göze batmıyordu. Kan izi filan da yoktu. Bu kesikten çok önce ölmüş olmalı. Kalbi çarpmadığından yara hiç kanamamış. Bana kalırsa, saldırgan, kadıncağızın elbisesini neşter gibi bir şeyle kesmek istedi. O sırada da derisini çizdi. Adli tıp uzmanı, sivri dilini damağına vurup şaklattı. Bana kalırsa şöyle oldu. Herif kadını kıstırıp ırzına geçti. Muhtemelen, kadıncağızın sadece pantolonunu çıkarmıştır. Sonra neden bilmem, belki kadının memelerine dokunmak istediği sırada, saldırgan göğüsteki lekeleri gördü. Birden, hastalıklı biriyle ilişkiye girdiğini anlayıp öfkelendi. Kadının yüzüne vurdu. Yere düşünce de boğdu. Sonra intikam çılgınlığıyla kurbanının bacak arısını yakmaya karar verdi. Cesetten kurtulmadan bir süre önce de belden yukarısındaki giysileri çıkarıp gecenin karanlığında buraya attı. İşte, tabii otopsi yapmadan emin olamayız. Bakarsınız, bundan birkaç saat sonra size tam tersi bir hikaye anlatırım. Annabelle, anladığını göstermek için başını salladı. Adamın düşüncesi yabana atılır gibi değildi. Genellikle adli tıp yetkilileri bütün verileri toplamadan en ufak bir bilgi vermeye yanaşmazlardı. Ya dövme? Ha, evet. Adli tıp uzmanı cesedin boynunu kaldırmak istediyse de katılığı yüzünden tümüyle yan döndürmek için iki elini birden kullanmak zorunda kaldı. Boynun altına kazınmış bir barkod vardı. Bir sürü kan pıhtısı dövmenin açıkça görülmesini engelliyordu. Oldukça tuhaf dedi Foster. Bu çok yeni. Daha kabuk tutmaya bile başlamamış. Bana kalırsa bu dövmeyi ölümünden en çok birkaç saat önce yapmış olmalılar. Emin olmak için sitolojisini incelemek gerekecek. Otopsiyi hemen yapabilecek misiniz? Bugün öğleden sonra. Size raporun kopyasını iletirim. Birlikte doğruldular. Gökyüzü giderek daha hızlı ağrıyordu. Projektörlere birazdan ihtiyaç kalmayacaktı. Kaldırabilirler mi diye sordu Foster. Uzun zamandan beri burada. Hem güneşin cesetten başka bir şey üzerine doğması daha iyi olur. Annabelle, ötekilerden daha yüksek olan kayanın tepesine tırmandı. Bulunduğu yerden, körfezin dümdüz ve büyüleyici genişliğini kolaçan etti. Uzaktan şamandıra, ding ding sesleri yaymayı sürdürüyordu, usulca. Şerife sorun, benim için sakıncası yok. Şerif de, dedektif Taylor'ın yanında olmalı. Uzaklaşan ve parka doğru yürüyen Ed Foster'ı izlerken, gözü sonunda yerel polislerle sıkı bir sohbete dalmış olan Brett Kyle'in atletik silüetine takıldı. Anlaşılan o da elini çabuk tutanlardandı. Yavaş yavaş ufkun üzerinden kalmaya başlayan siyah bir çerçeve göründü. Sonra karşı kıyı. Başka evler, başka hayatlar, çok uzakta, fark edilmesi imkansız. Ve bir yerlerde bir katil. Hayır, bir tane değil. Birçok diye düzeltti Annabelle. Acımasız, bir sürü. Hiç kuşku yok. Dövme fotoğraflardakilerin eşiydi. Annabelle rüzgarda ürperdi. Bu kadar çok soru. Bu tarikat tam olarak ne yapıyor? Bu kadar çok insan neden ve hangi amaçla kaçırılıyor? Ve bugüne kadar neden ortalığa bırakılmış başka cesede rastlanmadı? Birkaç günde her şey birbirini izlemişti. Sakın tarikat yöntem değiştirip kurbanlarından kurtulmaya karar vermiş olmasın. Bundan kuşkuluydu. Hayır, başka bir neden olmalıydı mutlaka. Ama bunu anlayabilmek için tarikatın sırrını çözmek gerekecekti. Ne yapıyorlar aslında? Şamandıra sanki dev bir balık tarafından yutulmuş gibi birden sustu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 16. ayrımda.